Gülün Adı, Umberto Eco, 45. Ayrım. Şimdi diye sürdürdü William, madem ki tek bir kişinin yasaları kötü yapma olasılığı vardır, birçok insanın yapması daha iyi olmayacak mıdır? Doğal olarak, laik işleri düzenleyen dünyasal yasalardan söz ettiğini vurguladı. Tanrı Adem'e iyilik ve kötülük ağacından meyve yememesini söylemişti. Bu kutsal yasaydı. Ama sonra ona nesnelere ad koyma yetkisini vermiş, hatta onu yüreklendirmiş ve yeryüzündeki uyruğunu bu konuda özgür bırakmıştı. Gerçekten de günümüzde bazı kimseler, adlar nesnelerin sonucudur diyorlarsa da, yaratılış kitabı bu noktada çok açıktır. Tanrı onlara ne ad vereceğini görmek için tüm hayvanları Adem'in yanına getirdi ve Adem her canlı yaratığı nasıl çağırdıysa onun adı o oldu. Kuşkusuz ilk insanoğlu kendi Ademce dilinde her nesneye ve her hayvana yapısına uygun bir ad verecek ölçüde zeki ise de, kendi görüşünce o hayvanın yapısına en uygun düşecek adı tasarlamakta bir tür egemenlik hakkını kullanıyordu gene de. Çünkü gerçekten de insanların kavramları belirtmek için koydukları adların birbirinden değişik oldukları, ancak nesnelerin tümü için aynı olan şeyin, yalnızca nesnelerin imleri olan kavramlar olduğu bugün bilinmektedir. Böylece hiç kuşkusuz nomen, ad sözcüğü nomos, yani yasa sözcüğünden gelmektedir. Çünkü nomina, nomenin çoğuludur, adlar, insanlar tarafından ad placitum, başka bir deyişle özgürce ve toplu bir anlaşmayla verilir. Dinleyiciler bu bilimsel açıklamayı tartışma konusu yapmaya kalkışmadılar. Bu nedenle diye sonuç çıkardı William, bu dünyadaki nesneler yani kentlere ve krallıklara ilişkin nesneler hakkında yasa koymanın, kilise hiyerarşisinin vazgeçilmez ayrıcalığı olan kutsal sözün gözetim ve yönetimiyle hiçbir ilgisi olmadığı açıkça görülüyor. Gerçekten de dedi William, kafirler kutsal sözü kendileri için yorumlayacak, böyle bir yetkili makamdan yoksun oldukları için mutsuzdurlar. Herkes kafirlere acıdı. Ama bundan ötürü kafirlerin hükümetler, krallar, imparatorlar ya da sultanlar, halifeler ya da dilediğiniz gibi adlandırabileceğiniz kimseler aracılığıyla yasalar yapmak ve işlerini yönetmek eğiliminde olmadıklarını söyleyebilir miyiz? Ve birçok Roma imparatorunun, örneğin Traianus'un dünyasal erklerini akıllıca kullanmış oldukları yatsınabilir mi? Peki bu puta tapanlara ve kafirlere yasa yapmak ve siyasal topluluklar halinde yaşamak için doğal yetiyi kim verdi? Var olmamaları gereken ya da ille var olmaları gerekmeyen bu önermenin niteliğinin yassımasını nasıl anlıyorsanız, yalancı tanrıları mı yoksa? Kuşkusuz hayır. Bu yeti onlara ancak yığınların tanrısı, babamız, Efendimiz İsa Mesih tarafından verilmiş olabilir. Politik sorunlar üstünde yargı yürütme yetkisini, Roma papalığının yetkisini yadsıyan ve Hristiyan halkın kutsal, tatlı ve korkunç gizemlerini dile getirmeyenlere de bağışlayan, tanrısal iyiliğin olağanüstü kanıtıdır bu. Dünyasal egemenliğin ve laik yasamanın, kilise ve İsa Mesih'in yasasıyla hiçbir ilgisi olmadığını ve bunların kutsal dinimizin ortaya çıkışından önce bile, kilisenin her türlü doğrulamasının ötesinde, Tanrı tarafından buyurulduğunu, bundan daha güzel ne gösterebilir? Yeniden öksürdü. Ama bu kez öksüren yalnız o değildi. Hazır bulunanların çoğu sıralarında kıpırdanıyorlar, boğazlarını temizliyorlardı. Kardinal'in dilini dudaklarının üstünde gezdirerek, William'a sadede gelmesi için sabırsız ama nazik bir el devinimi yaptığını gördüm. O zaman William, şimdi herkese, onlara katılmayanlara bile o tartışılmaz yargı yürütmenin belki de hoş olmayan sonuçları gibi görünen sonuçları öne sürdü. William çıkardığı sonuçların İsa'nın ortaya koyduğu örnek tarafından desteklendiğini, çünkü İsa'nın dünyaya buyurmak için değil, dünyanın içinde bulunduğu koşullara, en azından Cesar'ın yasalarına boyun eğmek için geldiğini söyledi. O, havarilerin buyurma yetkisine ve iyiliğe sahip olmalarını istememişti. Bu nedenle de havarileri izleyenlerin, her türlü dünyasal ya da zorlayıcı güçten arınmaları akıllıca bir şey gibi görünüyordu. Eğer papa, piskoposlar ve papazlar prensin dünyasal ve zorlayıcı erkine bağlı olmasalardı, Prensin yetkisi yadsınmış olurdu. Onunla birlikte daha önce belirtildiği gibi Tanrı buyruğu olan bir düzen de yadsınmış olurdu. Kuşkusuz bazı çok incelikli durumların düşünülmesi gerekir dedi William. Sapkınların durumu gibi bunların sapkınlıklarını yalnızca gerçeğin bekçisi olan kilise açıklayabilir. Ancak bu konuda yalnızca laik makamlar işlem yapabilir. Kilise sapkınları saptadığı zaman bunları kuşkusuz yurttaşlarının durumundan kendisine doğru olarak bilgi verilmesi gereken prense bildirmelidir. Ama prens bir sapkına ne yapacaktır? Kendisine emanet edilmemiş olan gerçek adına onu mahkum mu edecektir? Prens, onu eğer davranışı topluluk yaşamına zarar verirse suçlayabilir. Suçlamalıdır da. Yani eğer sapkın, sapkınlığını bu sapkınlığı paylaşmayanları öldürerek ya da onları engelleyerek doğrularsa. Ama o noktada prensin erki sona erer. Çünkü şu yeryüzünde hiç kimse İncil'in ilkelerine uymaya işkenceyle zorlanamaz. Her birimizin kullanımı konusunda öte dünyada yargılanacağı özgürce davranma isteği ne olur sonra? Kilise sapkını inançlılar topluluğunun dışına çıktığı konusunda uyarabilir. Uyarmalıdır da. Ama onu yeryüzünde yargılayamaz ve onu isteğine aykırı davranmaya zorlayamaz. Eğer İsa din adamlarının zorlayıcı gücü elde etmelerini istemiş olsaydı, Musa'nın eski yasasıyla yaptığı gibi kesin ilkeler koyardı. Bunu yapmadı. Demek ki bunu istemedi. Yoksa onun bunu istediği ama sözü yaydığı 3 yıl boyunca bunu söylemek için zaman ya da yetenekten yoksun olduğu görüşü mü öne sürülmek isteniyor? İsa'nın bunu istemediği doğruydu. Çünkü eğer istemiş olsaydı o zaman Papa kendi istemini krala zorla kabul ettirebilirdi. Hristiyanlık da artık özgürlük yasası değil, katlanılmaz bir kölelik olurdu. Bütün bunlar diye ekledi William neşeli bir yüzle, Papa'nın yetkilerinin sınırlandırılması değil, tersine onun görevinin yüceltilmesiydi. Çünkü Tanrı'nın hizmetkarlarının hizmetkarı bu dünyada hizmet etmek için bulunuyor, hizmet edilmek için değil. Ve son olarak Papa'nın Roma İmparatorluğu'nun işleri konusunda yasama hakkının olması ama yeryüzündeki öteki krallıklar üstünde böyle bir hakkının olmaması en azından tuhaf olurdu. Bilindiği gibi Papa'nın kutsal konulara ilişkin olarak söyledikleri İngiltere Kralı için olduğu kadar Fransa Kralı için de geçerlidir. Ama bunlar bu güzel gerçeğe bağlı olmadıkları için kendilerine kafir denen büyük hanın ya da sultanın uyrukları için de geçerli olmalıdır. Böylece eğer Papa olarak imparatorluğu ilgilendiren konularda dünyasal yargı yetkisine de sahip olduğunu varsayacak olursa, bu dünyasal yargının tinsel yargı ile özdeşleştirilmesine yol açabilir. Bu nedenle de Papa'nın yalnızca Araplar ve Tatarlar üstünde değil, Fransızlar ve İngilizler üstünde de dünyasal yargı yetkisi olmadığından, bunlar üstünde hiçbir tinsel yargı yetkisinin de olmadığı yolunda kuşku yaratabilir. Bu da küfür olur. William, Avignon Kilisesi'nin Romalıların imparatoru seçilmiş olan kimseyi onaylamak ya da onaylamamak hakkına sahip olduğunu iddia etmekle tüm insanlığı incittiğini öne sürmenin kendisine doğru görünmesinin nedeninin bu olduğu sonucuna vardı. Papa'nın imparatorluk üstünde öteki krallıklardan daha çok hakkı yoktur ve ne Fransa kralı ne de Sultan Papa'nın onayına bağlı olduğundan Almanların ya da İtalyanların imparatorunun ona bağlı olması için de haklı bir neden varmış gibi görünmemektedir. Bu bağlı oluş bir tanrısal hak sorunu değildir. Çünkü kutsal betik bundan söz etmemektedir. Daha önce açıklanan nedenlerden ötürü bunu halkların hakları da doğrulamamaktadırlar. Bunun yoksullukla ilgili tartışmayla ilişkisine gelince dedi sonunda William. Söyleşiler sırasında kendisince ve Padoalı Marsilio ve Jandunlu John gibi kimseler tarafından söyleşiler sırasında öneriler biçiminde geliştirilen alçak gönüllü düşünceleri şu sonuçlara götürüyordu. Eğer Fransiskenler yoksul kalmak istiyorlarsa, Papa böyle erdemli bir isteğe karşı çıkamazdı ve çıkmamalıydı. Kuşkusuz İsa'nın yoksulluğu varsayımı kanıtlanacak olursa, bu yalnızca minoritlere yardım etmeyle kalmayacak, İsa'nın dünyasal bir yargı yetkisine sahip olmak istemediği düşüncesini de geliştirecekti. Ama o sabah kendisi, William, çok akıllı kimselerin İsa'nın yoksul olduğunun kanıtlanamayacağını öne sürdüklerini işitmişti. Oysa bu savın tersine çevrilmesi kendisine daha uygun görünüyordu. Hiç kimse İsa'nın kendisi için hiçbir dünyasal yönetim yetkisi elde etmeye çalıştığını öne sürmediği, süremediği için İsa'nın dünyasal şeylerden uzak durması onun tam tersine yoksulluğu yeğ tuttuğu inancını günah işlemeksizin önermek için yeterli kanıt gibi görünüyordu. William öylesine yumuşak bir sesle konuşmuş, kesinlikle inandığı düşünceleri öylesine duraksar bir biçimde dile getirmişti ki hiç kimse ayağa kalkıp ona karşı çıkmadı. Bu herkesin onun söylediklerine inandığını söylemek anlamına gelmiyordu. Yalnızca Avignonlular yerlerinde kıpırdanıp kaşlarını çatarak görüşlerini birbirlerine fısıldamakla kalmamışlar, başrahip de kendi tarikatıyla imparatorluk arasında olmasını istediği ilişkinin bu olmadığını düşünüyormuş gibi bu sözcüklerden çok olumsuz etkilenmişti. Minoritlere gelince, Cesenalı Michel şaşkın, Jerome ürkmüş, Ubertino ise düşünceliydi. Sessizliği bozan Poghetto kardinali oldu. Hep gülümseyerek ve rahat William'a, Avignon'a gidip Efendimiz Papa'ya bunları söylemek isteyip istemediğini sordu incelikle. William kardinalin görüşünü sordu. O da, Papa Hazretlerinin daha önce de doğruladıkları tartışma götürür birçok düşüncenin dile getirildiğini işitmiş olduğunu, onun bütün oğullarına karşı sevgi dolu olduğunu ama bu görüşlerin ona çok acı vereceğini söyledi. O zamana dek ağzını bile açmamış olan Bernardo Cui söze karıştı. Düşüncelerini böylesine ustaca ve güzel bir dille açıklayan William birader, onları Papa'nın yargısına sunarsa çok memnun olurum. Beni ikna ettiniz Efendimiz Bernardo dedi William. Gelmeyeceğim. Sonra özür diler bir tonla kardinale dönerek. Biliyorsunuz, göğsümdeki sıkışma bu mevsimde böylesine uzun bir yolculuğa çıkmaktan caydırıyor beni dedi. Öyleyse niçin böyle uzun uzun konuştunuz diye sordu kardinal. Gerçeğe tanıklık etmek için dedi William alçak gönüllülükle. Gerçek bizi özgür kılar. Yo hayır diye patladı Giovanni d'Albena o noktada. Burada bizi özgür kılan gerçekten değil, kendini gerçekmiş gibi göstermek isteyen aşırı özgürlükten söz ediliyor. Bu da olabilir diye itiraf etti yumuşaklıkla William. İlkinden çok daha sert bir yürek ve dil fırtınasının kopmak üzere olduğunu hemen sezinledim. Ama hiçbir şey olmadı. D'Albena konuşmasını sürdürürken okçuların başarı içeri girmiş, Bernardo'nun kulağına bir şey fısıldadı. Bernardo birden ayağa kalktı ve eliyle kendisini dinlemelerini işaret etti. Biraderler dedi, bu yararlı tartışma belki de yeniden ele alınabilirdi. Ama şimdi çok önemli bir olay bizi çalışmalarımıza ara vermeye zorluyor. Başrahibin izniyle, belki de istemeden, son günlerde birçok suç işlemiş olan suçluyu ortaya çıkarmamı uman başrahibin beklentilerini yerine getirdim. O adam şimdi avucumun içinde. Ama ne yazık ki biraz geç, bir kez daha. Orada bir şey oldu. Belirsizce dışarıyı gösteriyordu. Çabuk çabuk salondan geçip dışarı çıktı. Birçokları onu izliyordu. William en önlerdeydi. Ben de yanında. Üstadım bana bakıp, korkarım Severinus'un başına bir şey geldi dedi. Beşinci gün öyle. Severinus ölü bulunuyor. Bulmuş olduğu kitap ortada yoktur. Hızlı ve telaşlı adımlarla alanı geçtik. Okçubaşı bizi hastaneye doğru götürüyordu. Oraya varınca yoğun grilik içinde gölgelerin kıpırdadığını seçtik. Koşuşan rahiplerle uşaklardı bunlar. Kapının girişini tutmuşlardı. Bu silahlı adamları birçok gizemi aydınlatabilecek birini aramaları için ben gönderdim dedi Bernardo. Şifalı otlar uzmanı olan biraderimi diye sordu başrahip. Şaşkınlıktan dili tutulmuş. Hayır. Şimdi göreceksiniz dedi Bernardo içeri doğru yürüyerek. Severinus'un laboratuvarına girdik. Acıklı bir görünüm belirdi gözlerimizin önünde. Talihsiz bitki uzmanının cesedi bir kan gölünün ortasında yatıyordu. Başı ezilmişti. Dört bir yanda raflar fırtınadan altüst olmuş gibiydi. Kavanozlar, şişeler, kitaplar, belgeler darmadağınık ortalığa saçılmıştı. Cesedin yanında bir adam başının en az iki katı büyüklüğünde İnce işlenmiş madenden, tepesinde bir altın haç, kısa, süslü bir üç ayak üstüne oturtulmuş bir yer küre duruyordu. Daha önce kapının sol yanındaki masanın üstünde görmüştüm onu. Odanın öteki ucunda iki okçu kilerciyi kıskıvrak yakalamışlardı. O çırpınıyor, suçsuz olduğunu söylüyordu. Başrahibin içeri girdiğini görünce bağırışları yükseldi. "Efendim," diye bağırıyordu. "Görünüş benim aleyhimde. Ben içeri girdiğimde Severinus ölmüştü. Dilim tutulmuş. Bu yıkıma bakarken buldular beni." Okçubaşı Bernardo'ya yaklaştı ve ondan izin alıp herkesin önünde bilgi verdi. Okçulara kilerciyi bulup tutuklamaları için buyruk verilmişti. 2 saati aşkın bir süredir onu bütün manastırda arıyorlardı. Bu, Bertrando'nun salona girmeden verdiği buyruk olsa gerek diye düşündüm. Bu yerin yabancısı olan askerler belki de aramalarını yanlış yerlerde sürdürmüşlerdi. Kilercinin yazgısından habersiz ötekilerle birlikte ön sahında durduğunun farkına varmamışlardı. Öte yandan sis avlarını daha da güçleştirmişti. Her neyse, okçubaşının sözlerinden Remigno'nun ben yanından ayrıldıktan sonra mutfağa doğru gittiği, orada birisinin onu görüp okçulara haber verdiği, onların Aydefikum'a Remigno oradan çıktıktan sonra vardıkları, bir anlık bir farkla onu kaçırdıkları anlaşıldı. Mutfakta Jorge vardı. Az önce kilerciyle konuşmuş olduğunu söylüyordu. Bunun üzerine okçular bahçe yönünü araştırmışlar, orada sisin içinden tıpkı bir hortlak gibi beliren Alinardo'yu bulmuşlardı. Yolunu yitirmişti. Kilerciyi gördüğünü söyleyen Alinardo'ydu. Onu az önce hastaneye girerken gördüğünü söylemişti. Okçular oraya gitmişler, kapıyı açık bulmuşlardı. İçeri girer girmez de Severinus'un yerde cansız yattığını, kilercinin telaş içinde rafları karıştırdığını, sanki bir şey arıyormuş gibi eline ne geçtiyse yere attığını görmüşlerdi. "Ne olduğunu anlamak kolaydı," diye sözlerini bağladı okçubaşı. "Remigno içeri girmiş, bitki uzmanının üstüne atılarak onu öldürmüş, sonra da uğrunda adam öldürdüğü şeyi aramaya koyulmuştu." Bir okçu yer küreyi yerden alıp Bernardo'ya uzattı. 3 ayağın gövde kısmının kavradığı sağlam bir bronz çerçevenin bir arada tuttuğu pirinç ve gümüşten yapılmış zarif halkalar kurbanın başına olanca ağırlığıyla indirilmişti. Vurma sırasında ince halkaların birçoğu parçalanmış ya da bir yana doğru eğilmişti. Kan lekeleri, saç tutamları ve parçalanan beynin dehşet verici parçaları bu yanın, yer kürenin Severinus'un başına indirilen yanı olduğunu gösteriyordu. William ölümünü doğrulamak için Severinus'un üstüne eğildi. Zavallı adamın başından akan kan dereciklerin örttüğü gözleri bir noktaya dikilip kalmıştı. Bazı durumlarda olduğunu söyledikleri gibi katılıp kalmış göz bebeklerinde kurbanın son algılama kırıntısı olarak katilin imgesinin görülüp görülemeyeceğini düşündüm. William'ın parmaklarında kara lekeler bulunup bulunmadığını anlamak için ölünün ellerine baktığını gördüm. Bu kez ölüm nedeninin bambaşka olduğu açıkça görüldüğü halde ama Severinus'un ellerinde tehlikeli bitkiler, kertenkeleler, bilinmedik böceklerle uğraşırken gördüğüm aynı deri eldivenler vardı. O sırada Bernardo kilerciye dönmüştü. "Varaginelli Remigno'sun değil mi? Başka suçlamalara dayanarak ve başka kuşkuları doğrulamak için seni adamlarımı arattım. Şimdi görüyorum ki iyi yapmışım. Ama ne yazık ki çok geç kalmışım." "Efendimiz," dedi başrahibe, "kendimi bu son cinayetten neredeyse sorumlu tutuyorum. Çünkü dün gece tutuklanan o sefil adamın açıklamalarını dinledikten sonra bu sabahtan beri bu adamı göz altında tutmak gerektiğini biliyordum. Ama siz de gördünüz ki sabah başka işlerle uğraştım. Adamlarım da ellerinden geleni yaptılar." Hazır bulunanların tümünün de işitebilmeleri için yüksek sesle konuşuyordu. Bu arada oda tıka basa dolmuştu. İnsanlar odanın her yanına doluşmuşlar, ortalığa saçılmış, kırılıp dökülmüş eşyalara bakıyorlar, cesedi parmakla gösteriyorlar ve korkunç cinayet üstüne alçak sesle yorum yapıyorlardı. O konuşurken küçük kalabalığın arasında sahneyi düşünceli düşünceli izleyen Malachi'ye gözüm takıldı. Tam o sırada sürüklenerek dışarı çıkarılmakta olan kilerci de fark etti onu. Okçuların elinden kurtuldu. Kendini rahip kardeşinin üstüne attı. Onu giysisinden yakalayarak okçular gelip kendisini yeniden yakalayıncaya dek yüz yüze, kısaca ve umutsuzca konuştu onunla. Kabaca oradan uzaklaştırıldıktan sonra bir kez daha Malachi'ye dönüp "Yemin et, ben de yemin ediyorum," diye bağırdı. Malachi uygun sözcükler arıyormuş gibi hemen yanıtlamadı onu. Sonra kilerci itile kakıla kapının eşiğini aşarken, "Senin aleyhine hiçbir şey yapmayacağım," dedi. 45. ayrımın sonu, sayfa 508, devamı 46. ayrımda.